yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş fakat savaş devam ediyordu. Bağımsızlık adına bir marş yazılması gündeme gelmişti. Ödülü 500 lira olan bir yarışma düzenlendi. Milli Hükümet'in ikinci Maarif Vekili Hamdullah Supi'nin deyimiyle İstiklal Savaşı'nda duyulan heyecanı bir sanatkarın kelimeler haline sokması yalnız sonraki nesiller için değil, İstiklal Savaşı devresinde yaşayanlar için de kuvvet kaynağı olacaktı. Ne var ki marş için ödül konması Mehmet Akif'i bundan uzaklaştırmıştı. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Bunların içinden 6 tanesi seçildi ama pek beğenilmedi. Bu işi Akif'ten başka yapacak kişi de yoktu. Kanaat bu yöndeydi. Çok yakın arkadaşı Hasan Basri tarafından İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna edilen Arif, Taceddin dergahına kapanarak şiirini yazmaya koyuldu. Jüriye imzasız olarak gönderilen şiir 12 Mart 1921'de kabul edildi. Hamdullah Sopi kabul edilen marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okuduğu zaman mebusların alkışlarından meclisin tabanı sarsılıyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 12 Mart 2019. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü. Kutlu olsun. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nden bu güzel günde yine sesleniyoruz sizlere. Sizleri de davet ediyoruz programımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, İstiklal Marşımızı ve taşıdığı büyük anlamı bugün değerli konuğumuzla stüdyomuzda konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Araştırmacı yazar Ahmet Fidan bizlerle birlikte olacak az sonra. Ve yine sonrasında dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kitaplarda süsleyici unsurlardan biri olarak da kullanılan ebru sanatını konuşacağız. Hayatın Sesleri başlıyor.
We'll be right back. şehitler amin, amin, Allahu Ekber. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber göçten şehitler amin, amin, Allahu Ekber. Yılmam ölümden yaradan. Şehitler amin, amin, Allahu Ekber.
Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber göçten. Şehitler amin, amin, Allahu Ekber.
Kesilir her nefer, döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boş atmasın. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden ki gitler. Şehitler amin, amin, Allahu Ekber. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber göçten. Şehitler amin, amin, Allahu Ekber. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber göçten. Şehitler amin, amin, Allahu Ekber.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımızı İstiklal Marşımızla açtık. Her okunduğunda tüylerimizi diken diken eden İstiklal Marşımızla. Ve az önce dinlediğiniz eser yine sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait. Azer'in tarafından seslendirildi. Ordunun Duası yine harika eserlerden biridir. Değerli konuğumuzu da stüdyomuza aldık. Araştırmacı yazar Ahmet Fidan bizlerle birlikte. Sayın Fidan hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli hocam, Mehmet Akif'in ölüm yıldönümünde de yine sizinle birlikteydik. Evet. Tekrar bizimlesiniz. Çok teşekkür ederiz kabul
Asıl
edip geldiğiniz için.
Bugün
12 Mart 2019 aslında İstiklal Marşımızdan bahsedeceğiz ama bildiğimiz kadarıyla 12 Mart'ta gerçekleşen önemli başka olaylar da var tarihimizde. Evet. Arzu ederseniz onlarla başlayalım.
12 Mart'ın tarihimizde 4 tane önemli yeri var. Bunlardan tarih sırasına koyarak söyleyecek olursak. Birincisi 12 Mart 1918, 2 yıl süren Rus işgalinden Erzurum'un kurtuluşudur. Erzurum'un kurtuluşunda iki önemli isim var. Biri rahmetli Kazım Karabekir, ordu komutanıdır. İkincisi de Yavi köyünde imamlık yapan Erzurum'un çok meşhur simalarından birisi Alvarlı Mehmet Lütfi Efendi'nin kurduğu bir çete var. Zerdige köyünde Ermeni cephanesini basarak silahları almış, Kazım Karabekir'in yanında Erzurum'un kurtuluşuna katılmıştır. 12 Mart 1956'da Alvarlı Hacı Hoca Mehmet Lütfi Efendi'nin vefat yıl dönümüdür. Yani Erzurum'un kurtuluşu ve aynı Lütfi zamanda Efendi ile aynı güne gelmesi bir tevafuktur ve çok hoş bir olaydır. Üçüncüsü de bugün yurt çapında ve yurt dışında da kutladığımız İstiklal Marşı'nın marş olarak, İstiklal Marşı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 98. yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Ama bugün biz hem İstiklal Marşı'nı hem Mehmet Akif'i birlikte değerlendireceğiz. Dördüncü bir olay da benim yaşımda olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. 12 Mart 1971'de ordu seçilmiş bir iktidara muhtıra vererek hükümetin düşmesine sebep olmuştu. O da talihsiz bir olay. Böyle üç muhteşem olayın arkasından bir talihsiz olaydan da söz etmiş oluyoruz.
Evet, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü. Gerçi programımızın başında özet olarak aktarmaya çalıştık sevgili dinleyicilerimize, ama Sayın Fidan, sizden de dinlemek isteriz o günleri. Neler söyleyeceksiniz?
Bir defa böyle bir güzel program için teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul yıl dönümünde de konuşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi şöyle bir şey, toplumlar da insanlar gibidir. Nasıl insanların sahip oldukları bir takım değerler, duyu organları ve algılar varsa, toplumlar da aynen öyle değerler ve algılara sahiptirler. İnsanın sahip olduğu algılardan birisi de hafızadır. İnsan hafızası sayesinde geçmişini bilir ve geleceğe hazırlanır. Dostunu, düşmanını, lehine ve aleyhine olanı birbirinden ayırt eder. Hafıza kaybı yaşayan bir insan, ki çevremizde vardır böyle tanıdıklarımız, lehine aleyhine olduğu gibi zaman kavramını da kaybeder, bilemezler. Bunun için tarih bilinci toplumların aynen hafızasıdır. Yani bunun için söylüyorum, tarihi bilmemizin gerekliliğine işaret etmek için söylüyorum. Toplumların hafızası tarih olduğu için güçlü ve gerçek tarihi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu Mehmet Akif, merhum, bugün aynı zamanda hem İstiklal Marşı hem Mehmet Akif'i anma günü olarak kabul ediyorum. Mehmet Akif bunu Safahat'ta çok güzel ifade ediyor bir dörtlüğünde. Diyor ki, geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey? 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Ya bu kadar güzel ifade ediler. Yani Akif'in zaten şiir yönünün gücü de buradan ileriye geliyor ve çok güzel ediyor. Şimdi bu girişten sonra şuna bilhassa vurgu yapmak istiyorum. Bizim azametli bir tarihimiz vardır. Bizden önce yaşamış olan atalarımız bize kendilerinden utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız hiçbir değer bırakmamışlardır. Benim Fransızcadan çevirdiğim bir kitap vardır. L'Islam Esas Sivilizasyon, André Michel'in İslam ve Medeniyeti, iki ciltlik büyük bir kitaptır. Onun giriş cümlesi şöyledir. İslam azametli bir tarihe sahiptir. Hakikaten biz azametli bir tarihe sahibiz. Bunu Batılılar da kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz ve böyle inanıyoruz. Buna inanmak zorundayız çünkü bizim tarihimiz azametli bir tarihtir. Bunun tarihin çok derinliklerine gitmiyoruz. İstiklal Marşı niye yazıldı? İstiklal Marşı'nı hangi şartlar ortaya çıkardı? Bunu bilmek için bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Tarihi olayları ve kişileri değerlendirirken kişilerin ve olayların geçtiği dönemin şartlarını çok iyi bilmek lazım. Yani şimdi elektronik ortamın çok yaygın olduğu, hayatın bir parçası haline geldiği bir ortamda İstiklal Marşı'nın Taceddin Dergahı'nda hangi şartlarda yazıldığını izah etmemiz yeni nesillere çok zor geliyor. Evet, evet. Anlatmakta zorlanıyoruz. Onun için olayları ve kişileri anlatırken yaşadıkları dönemi ve cereyan ettiği şartları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi İstiklal Marşı bizim edebiyatımızın milli marşı olmanın ötesinde bizim edebiyatımızın müstesna bir şiiridir. O kadar müstesnadır ki, çünkü İstiklal Marşı'nın 10 kıtası bizi ifade etmektedir. Her satırıyla, her kelimesiyle, her kavramıyla, verdiği her mesajla bizim tarihimizi aydınlatıyor, ifade ediyor, önümüze seriyor. Ama önemli bir şey daha var. Gelecek nesillere de bağ kuruyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir hatıramı anlatmama izin var mı? Ben Fransızca bölümüne, Fransız dili ve edebiyatına kaydolduğum vakit biz 50 kişiydik sınıfta. Bir arkadaşımız Galatasaray Lisesi'nden gelmişti. Fransızcası çok mükemmeldi. Ya biz normal lise seviyesinde gitmişiz. O bize fark atıyordu ve ara sıra da hava atıyordu. Bir gün şöyle etti. Sabah derse girdik. Dedi, arkadaşlar ben bugün İstiklal Marşı'nı Fransızca'ya çevirdim. Allah, bir sevindik ki. Ya nasıl oldu? Hele gel anlat bir şeyler dedik. O okudu Fransızca. Şimdi Fransızca'da korkma kelimesi. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi korkma ya. Oraya dikkati çekmek için bu olayı anlatıyorum. Arkadaşımız Fransızca'da avoir peur de diye bir kelime var. Korkmak. Avoir peur de bruit mesela. Gürültüden korkmak. Avoir peur de chien köpekten korkmak. Avoir peur tombe düşmekten korkmak. İstiklal Marşı'ndaki korkma kelimesini avoir peur de ile çevirmiş. Biz tam böyle heyecanla arkadaşımızın İstiklal Marşı'nı şey var ya, bir Fransız hocamız vardı. Madame Sophie şimdi Paris'te yaşıyor. Allah sağlık afiyet versin. Zaman zaman haberleşiyoruz. Hoca içeri girdi. Çok az Türkçesi var Madame Sophie'nin. Koştuk hocam dedik. Dündar bu İstiklal Marşı'nı
çevirmiş.
Fransızca'ya çevirmiş, bir bakar mısınız? Hoca böyle bir baktı, dedi ki Dündar, sen bu İstiklal Marşı'ndaki korkma kelimesini avoir peur de ile nasıl çevirdin dedi. Oradaki korkma avoir peur de değil ki dedi. Onun farklı bir manası var dedi. Dündar çevirdiği yazıyı koyduk koltuğuna. Şimdi buradaki İstiklal Marşı'ndaki ilk kelime olan korkmanın, bizim İstiklal Harbi'nin cereyan ettiği, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemde son derece farklı bir anlamı var, çağrışımı var, manası var, zenginliği var. Nedir o? Şimdi İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartlarda Türkiye ve Ankara'yı düşünüyoruz. O da nedir? Uzun zaman harpten bunalmış bir ülke. Batı tek dişi kalmış canavar diye tavsif ettiği Akif'in Batı, Türkiye'yi bölmüş. Düşman Polatlı'ya kadar gelmiş. Top sesleri Ankara'da duyuluyor bir dönemde. Milletin morali son derece düşük. Ümitsizlik hakim olmuş. Biz bu işten kurtaracak mıyız, kurtaramayacak mıyız diye bir havası var. Akif kendisine milli marş yazılması teklif edildiği vakit oraya korkma diye başlıyor. Buradaki korkma, ümitsiz olma, kendine güvenini yitirme. Ama en önemlisi, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağarada Hazreti Ebu Bekir'in büyük bir endişe duyması karşısında La tahsen innallaha mana. Hiç üzülme, endişeye kapılma, Allah bizimledir. İşte İstiklal Marşı'ndaki korkmanın anlamı budur.
Çok derin, çok gerçekten.
İstiklal Marşı'nın kelime olarak, deyim olarak, mana olarak ama şiirsel olarak çok zengin bir muhtevası var. Bir, ama benim burada söylemek istediğim bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İstiklal Marşı'nın en önemli yönü manevi olarak nesilleri etkilemesi. İstiklal Marşı'nı ister sözlü olarak, isterse marş olarak hem dinlerken hem söylerken insanlarımızın duyduğu heyecan, duygu tarif edilebilir mi? İşte bu İstiklal Marşı'nın manasını ifade etmektedir. Bu çok önemli.
Evet.
Bu çok önemli. Bir konuda da iftiharla söyleyeceğim bir hatıram var. 28 Şubat döneminde ben Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısıydım. Bir general İstiklal Marşı'na hakaret etti. Akif'e hakaret etti. O yılları hatırlayanlar bilirler. İsmini anmak istemiyorum o adamın. Buna karşılık biz ne yapabiliriz? Biz sivil toplum kuruluşu olarak dedik. Şimdi Akif'in özelliği şu. Öbür konuşmamda da söylemiştim. Bizim ülkemizde sıkıntılı günlerimizde, dara düştüğümüz günlerde Mehmet Akif'in şiirleriyle ifade ettik kendimizi. Biz de Mehmet Akif'e ve İstiklal Marşı'na hakaret eden o generale karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Şöyle bir çözüm buldum ben. Bu fikir bana ait olduğu için söyleyebilirim. Arkadaşlarım da bu işin şahididir. İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuma yarışması açtık Ankara'daki okullar arası. Öyle bir ilgi gördü ki, ondan sonra dikkat ederseniz bu dalga dalga Türkiye'ye yayıldı. 6 yaşındaki çocuklar İstiklal Marşı'nı ezbere okuyorlar.
Anaokullarında.
Anaokullarında evet, ezbere evet. Okuyorlar. Benim torunum 5,5 yaşında, dede bir beni dinle diyor. Bu İstiklal Marşı'nın mana yönünün, gönül bağının zenginliğinden ileriye geliyor. Peki İstiklal Marşı nasıl yazıldı? Yazılması gerekiyor muydu? Buna ihtiyaç var mıydı? Yeni nesiller bunu sorgulayamıyorlar. Neden? Şunun için, o günün şartlarını bilmiyorlar. İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldı? Akif İstanbul'dan Ankara'ya hangi şartlarda geldi? İstiklal Marşı nasıl ortaya çıktı? Bu şartları çok iyi bilmemiz lazım. Onun için ben Ankara'daki dostlarıma, beni dinleyenler varsa mutlaka hiç değilse senede bir gün Taceddin dergahını ziyaret etmelerini istiyorum. Çünkü o kutsal mekanda yazılmıştır İstiklal Marşı ve 48 saat içinde yazılmıştır. 48 saat içerisinde. Ha, Akif zor ikna edilmiştir. Balıkesir mevzusu Hasan Basri Bey merhum şey diyor ki Marif Nazırı, Marif Vekilimiz Hamdullah Supi Bey, ya diyor yarışma açtık. 724 tane şiir geldi. Ama benim gönlümdeki hiçbir şiir gelmedi diyor. Siz Mehmet Akif'le Hasan Basri Bey Taceddin Dergahı'nda beraber kalıyorlar. O günün şartlar içerisinde Ankara'da bir ev bulmak, müstakil bir otel bulmak yok böyle bir şey. Onun için Taceddin Dergahı şeyhi Akif'e açmış dergahı. Burada kalın demiş. İkinci katta rahmetli Akif'le Hasan Basri Bey kalıyorlar. Merhum Hamdullah Supi, Nazım Geçmez Bey, ama Hamdullah Supi de büyük bir edebiyatçımız bizim. Yani bizim hakikaten ender kalem erbabından bir tanesi. Doğrudan Akif'e söylemek yerine Hasan Basri Bey'den yardım istiyor. O da söylüyor. Söyleyince diyor ki 500 lira ne olacak? 500 liraya kaldırsınlar gideyim diyor. İletiyor. Hamdullah Supi Bey diyor ki tamam diyor, biz ona 500 lirayı vermeyeceğiz. Yazsın diyor. 48 saat içerisinde hiç ara vermeden, gece uykusu uyumadan Taceddin Dergahı'nda İstiklal Marşı yazıyor. Müthiş bir şey. Bu İstiklal Marşı'nın hem kelimeler itibariyle hem anlamı itibariyle çok büyük bir mana zenginliği taşıyor. Bu mana zenginliğinden dolayı bu İstiklal Marşı ifadesinin dışında bir şey bulmak gerekirse buna milli mutabakat metni dememiz gerekiyor. Neden? Türkiye şu anda 82 milyon nüfus istatistiklerine göre. İstiklal Marşı üzerinde 82 milyonun tamamına yakını mutabıktır. Hiç kimse reddetmez. Ve gönülden söyler. Gönülden saygı duyar. Niye? Çünkü o İstiklal Marşı'nda hem kendini buluyor, hem düşüncesini buluyor, hem de tarihini buluyor.
Geçmişini buluyor, evet.
En önemlisi bu. Bakın o İstiklal Marşı'nı okuduğumuz vakit neler var? Onu gözden geçirmekte fayda var. Ne diyor? Korkma. Anlattık. Yılgınlığa düşme. Ümidini kaybetme. Üzülme. Mutlaka sen kazanacaksın. Böyle bir telkin veriyor. Rahmetli Akif'in bu İstiklal Marşı'nı yazmadan önce İstanbul'dan Kastamonu'ya geliyor. Kastamonu'da bir 6 aylık zaman var. Sebil-i Reşat'ın bir kısım nüshalarını orada çıkarıyor. Orada Nasrullah Camii'nde de Cuma günleri vaaz veriyor. Fakat enteresan bir şey. Yani bu Allah'ın Akif'e verdiği bir özellik. Vaazlarını kendi eliyle kaleme alıp yazıya döküyor. Sebil-i Reşat'ta yayınlıyor. Bugün elimizde bu kitap olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. Çok hoş bir kitaptır o. Ayrıca Kastamonu Belediyesi de yayınlamış. Şimdi Akif orada bu vaazlarını Sebil-i Reşat'ta yayınlayınca Diyarbakır Kolordu Komutanı, şimdi ismini hatırlayamayacağım, Akif'e mektup yazıyor. Diyor ki üstadım diyor, senin bu vaazların o kadar etkileyici ki diyor. Ölüleri diyor mezarda diriltilir. Bana izin ver diyor, bastırıp diyor halka ve askere dağıtayım diyor. Dağıtılıyor. Ve o kadar etkili oluyor ki Akif'in vaazı elden ele dolaşıyor. Kastamonu'daki o heyecanı Ankara'ya getiriyor Akif. Ankara'da İstiklal Marşı'nı yazdığı vakit de o kadar enteresandır ki. Yani hangi mısrağını ele alırsa alsın Akif'in İstiklal Marşı rastgele tesadüfen ortaya konulmuş bir eser değildir. Ne yapıyor? Safahata koymuyor.
Çünkü
Türk milletinindir diyor. Evet. Benim değil, bu milletimindir diyor. Mustafa Kemal'in güzel bir sözünü de burada hatırlamak gerekiyor. Diyor ki benim bu İstiklal Marşı'nda diyor. İstiklal Marşı ile ilgili şunu da kaydetmek lazım. Eğer İstiklal, biraz sonra anlatacağımız İstiklal Marşı'nın Büyük Millet Meclisi'nde müzakeresi ve oylaması esnasında Mustafa Kemal hayır deseydi İstiklal Marşı kabul edilmezdi. Onun çok güzel bir sözü var. Nalbantoğlu'nun kitabında buldum ben onu. Diyor ki bu İstiklal Marşı'nda biliyor musunuz benim en çok hoşuma giden yer neresi diyor. Neresi diyorlar paşam? Diyor ki Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ha, şimdi nasıl yazıldı? İstiklal Marşı'nı Hamdullah Supi'nin şartını kabul ediyor. Kabul ediyor, yazıyor, meclise geliyor. Mecliste o heyecanı Eşref Edip Mehmet Akif kitabında anlatıyor. Okundukça alkışlanıyor. Ha, Hamdullah Supi de çok güzel okuyor yani. Akif o anda ne yapıyor? Gözler onun üzerinde ne yapacak diye mahcubiyetinden başını önüne eğmiş, sessizce duruyor. Hiçbir tepki vermiyor. Milletimize böyle bir şiiri, böyle bir marşı armağan eden Akif'i bugün rahmetle, minnetle anıyoruz. Ama en önemli bir şey daha, bu marşı, bu şiiri marş olarak kabul eden milletvekillerini de anıyoruz. Ben bir şey daha söylüyorum. Bu marşı heyecanla okuyan herkesi saygıyla, rahmetle selamlıyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz. Bizi o günlere götürdünüz Sayın Fidan. Gerçekten hani siz anlatırken ben sanki oradaki o şiiri dinleyenlerden biriymişim ve o anda o heyecanı hissediyormuşum gibi oldu şu anda. O kadar duygulandım ki size de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel şiiri, bu harika İstiklal Marşı'nı bize böylesine güzel bir şekilde anlattığınız için. Sonrasında zaten bütün halk kabul ediyor ve o duygularla yine İstiklal Savaşımız muhteşem bir şekilde başarılıyor. Evet. Son dakikalarımıza giriyoruz. Dinleyicilerimize bugünle ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, bu 12 Mart İstiklal Marşı'nın dediğimiz gibi 4 tane önemli günün yıl dönümü. Birisi Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü. Erzurumlulara ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Erzurum'a selam olsun.
Siz de Erzurumlusunuz.
Ben de Erzurumluyum. Kazım Karabekir'i Alvarlı Efe Hazretlerini rahmetle yad ediyoruz. İkincisi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif'e rahmet diliyoruz. Büyük insan diyoruz. Ve ben şuna inanıyorum. Gelecek nesiller değiştikçe Akif'in değeri ve İstiklal Marşı'nın değeri katlanarak artacaktır. Buna katma değer diyoruz biz. Daha çok artacaktır. Ama ben bir şey daha söylüyorum. Yeni nesillere evimizde bir safa, bir Kur'an-ı Kerim, bir hadis Riyazu Salihin ama bir safahat mutlaka bulundurmalıyız. Safahatın olmadığı ev olmamalı. Safahat mutlaka bir Müslüman Türk'ün evinde bulunmalı. Ve hiç değilse akşam ya iki satır okunsun yani.
Zaten iki satır okunsun. Bence iki satır ancak bir akşamda evet, yani okunabilir. Çünkü şu
anne, için... baba, kardeş, çocuklar yemek yediler, oturdular sofrada. Ya getir şu safahatı, rastgele bir yer aç ki... Safahat'ta rastgele bir şiir de yok.
Onu demeye çalıştım Sayın Fidan. Hani gerçekten bence bir akşamı iki satır ancak değil denk mi? Gelir. Çünkü o kadar her bir cümlesi o kadar kıymetli ve o kadar derin ki dediniz ya bir korkma sözcüğünün içinde neler barındırıyor diye. Hepsi birbirinden kıymetli sözcükleri barındıran şiirler. Dolayısıyla ancak dediğim gibi bir güne iki mısra ancak denk gelir.
Tabii.
O yüzden sizin bu evet. Gençlere söyledikleriniz gerçekten çok kıymetli.
Çok madem, teşekkür ederim. Güzel bir program olduğuna inanıyorum inşallah.
Bizim için de öyle. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Madem İstiklal Marşımızın kabulünü kutluyoruz bugün. Müsaadenizle İstiklal Marşımızın bir iki kıtasını da dinleyicilerimizle paylaşalım. Eser olarak programımızın başında yayınladık ama birinci kıtasını ve son kıtasını dinleyicilerimize okuyalım istedik. Müsaade ederseniz öyleyse biz madem öyle
siz mi okuyacaksınız ben mi okuyayım?
Siz arzu ederseniz lütfen buyurun.
Ya ben bu İstiklal Marşı'nı her okuduğumda heyecanlanırım. Her dinlediğimde de heyecan duyarım. Çünkü muazzam bir eserdir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Son okuyalım kıtayda. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramı hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Şimdi burada... Dalgalan sende şafaklar gibi o şafak kelimesini de bizim edebiyat kitaplarında yanlış yapmışlar. akşamın karanlığı diye. Halbuki şafak kelimesi bizim lügatlerde sabahki aydınlıktır.
Evet.
Orada dalgalan derken bakın görmüyor musun? Gecenin karanlığı bitti, gündüzün aydınlığı geliyor. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Güzel değil mi?
Çok çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Bizim için bu şiiri de İstiklal Marşımızı da dinleyicilerimize seslendirdiğiniz için ağzınıza yüreğinize sağlık.
Hepimizin inşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Ahmet Fidan bugün bizlerle birlikteydi. Bu duygu yoğunluğu içinde kendisinden İstiklal Marşımızı da dinledik. Hem verdiği bilgiler için hem de seslendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşımızın kabulü bir kez daha kutlu olsun. Müzikle devam ediyoruz.
Thank you.
geriden kalanlar. Dünden kalanlar köşemizde hayatın sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
İki hafta önce başlamıştık aslında bu seriye. Kitaplardaki süsleme sanatlarına minyatürle başladık. Sonra tesiple devam ettik. Bugün de Ebru'yu konuşacağımızı geçtiğimiz hafta söylemiştik.
Evet, evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi yine bu da bir aslında kitap sanatlarından birisi. Yani ilk en azından çıkış noktası olarak baktığımızda öyle görünüyor.
Ama galiba Osmanlı'da, şu anda en yaygın olanı da Ebru,
evet,
değil mi?
Evet, evet, gerçekten öyle. Yurt dışında da çok biliniyor. Yani mesela tesip ne kadar biliniyor onunla ilgili çok bir bilgim yok şimdi. Ama Ebru'nun diğer ülkelerde de bağımsız bir sanat olarak artık, hatta plastik sanatlar, soyut sanatlar gibi böyle sanatların içerisinde ciddi ciddi ele alındığını biliyorum. Çünkü hakikaten büyüleyici bir şey.
Evet. Siz de yaptınız.
Ben de yaptım bir süre. Tabii ben şimdi sanatkarlık falan filan, o bambaşka bir şey. Yani herkes suyun üzerine boya atabilir, renkli kağıt çıkarabilir ama sanatkar olmak bambaşka bir şey. Şimdi öyle bir iddiam yok. Ben sadece kendi merakımdan bir süre ilgilenmiştim.
Estağfurullah, onun için söylemedim ama evet. Hani sizin de sonuçta bir şeyle ilgileniyor ve yapıyor olmak, onu anlatma konusunda da farklı yetenekler verir insana.
Ya en azından içsel bir bakış açısı sunabilir, doğru. Çünkü mesela şu his büyüleyici kılıyor Ebru'yu. Şimdi diğer sanatlardan farklı olarak. Mesela dedik ya, daha öncesinde minyatür için, tesip için ön bir taslak çıkarılır. Hani ne çizecekse onu öncelikle bir kağıda taslak olarak çizer diye. Burada öyle bir taslak yapma şansınız yok. Hani tabii ki işte tarak Ebru mu, taraklı Ebru mu yapacağım, işte şal Ebru mu yapacağım, hatip Ebru mu yapacağım diye bir kafanızda nasıl bir şey yapacağınızı kurgulayabilirsiniz. Renkleri kurgulayabilirsiniz. Şu renkleri kullanayım. Ama yine de o renklerin dağılımını,
tasarım
tam olarak neyin çıkacağını gerçekten bilemezsiniz. Bir de şey olarak, yani tekrar edilemez. Ya yani mesela minyatürü belki uğraşsanız tam taklidini, aynısını çizebilirsiniz ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın o kağıda dökülen fırçayla dökülen boyalar isteseniz de aynı olamıyor. Aynı olamadığı için tekrar da edilemiyor. Yani bir Ebru'nun sanatçı kendisi aynı versiyonunu yapamaz tekrar. Kendisi bile yapamaz. Yani bir başkasını bırakın. Hani defalarca Hatip Ebru'sunu deneyebilirsiniz. Defalar, her birisi farklı olur. Aynı renkleri de kullansanız farklı olur. Bu da bence çok büyüleyici geliyor bana, yani gerçekten. Ebru'nun kelime kökenine bakıldığında bir taraftan Çağatayca Ebre kelimesinden geldiği söyleniyor. Yani hareli, dalgalı anlamında. Tabii dolayısıyla Çağatayca olunca, yani Türkistan'a kadar çok uzak bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Oradan Hindistan, Uzak Doğu ve İran üzerinden tekrar Anadolu'ya geldiği, hani tarihi izlerini takip ettiğimizde böyle söylenebilir. Çünkü diğer üç anlamı, en azından atfedilen anlamları, bir tanesi mesela ebri kelimesi, ki Farsça bulut, bulutumsu anlamına geliyor. Ebri bulut, ebri de bulutumsu anlamına geliyor. Çünkü kağıdın üzerinde bıraktığı izler gerçekten bulutsu. O izlerden kaynaklanarak bulutumsu denildiği söyleniyor. Bir başka şey abru, yani suyun yüzü. Suyun yüzünde kaldığı için kitreli özel bir su kullanılıyor. Dolayısıyla boyalar dibe çökmüyor, yüzünde kalıyor o suyun özelliğinden dolayı. Dolayısıyla da suyun yüzünde kalmasından dolayı abru, suyun yüzü anlamına geldiği bir taraftan iddia ediliyor yine Farsça. Bir de hani kaş anlamına gelen, güya hani kaşa benzediğinden o üzerindeki boyaların şekli, yine Ebru Farsça kaş anlamına geldiğinden, bu üç kelime hani Farsça kökenleri olunca daha ağırlıklı, ağır, o bölgeden Anadolu'ya taşındığı gibi bir izlenim var.
Evet, evet.
Tabii en belki de zorlu tarafı çok eskiye gidemememiz. Çünkü kağıt üzerine yapıldığından ve boyalarla yapıldığından, doğal boyalarla çok eski örneklerini bilmiyoruz. Kalmamış çünkü. Dolayısıyla hani baktığımız zaman mesela 15. yüzyıla da atfedilen, işte 15. yüzyılda da Ebru sanatı vardı diye atfedilen durumlar var ama bunların bir ispat edecek önümüzde kanıtı yok. O yüzden de 16. yüzyıldan itibaren aşağı yukarı başladığını söyleyebiliriz Osmanlı'da. Biraz önce söyledik, kitap sanatlarından bir tanesi dedik. O yüzden yine musaf içlerini, ciltlerini, kitap kapaklarını, el yazması kitapların kapaklarını süslemekte kullanılıyor. Ya da pervaz olarak, kenarlık olarak kullanılıyor. Mesela hat yazılması için. En önemli tarafı da 16. yüzyılın sonlarından itibaren de Avrupa'ya taşınıyor. Avrupalılar görüyorlar, çok büyüleniyorlar ve Avrupa'ya taşıyorlar bunu. Türk kağıdı ya da mermer kağıt adını veriyorlar. Onların da marble demesinin sebebi gerçekten mermere benzer bazı motifleri, bazı desenleri. Mermerin o damarlarını hissettirir. Dolayısıyla onlar Türk kağıdı ya da mermer kağıt diyorlar. Avrupa'ya taşıyorlar. Şimdi kağıdın ilk çıkışına baktığımız zaman hani Avrupa'da kağıtların, Avrupalı kağıtlarına yani hangi ülkede çıkıyorsa o ülkenin, hatta neredeyse üreten yerin bir filigranını koyuyor. Yani bu Hollanda yapımı bir kağıttır. İşte bu Alman yapımı bir kağıttır gibi. Dolayısıyla siz o filigrandan kağıdın hangi ülkeye ait olduğunu, hangi yüzyıla bile ait olduğunu keşfedebilirsiniz. Yani bunun özel bilim dalıdır. Tespit edilecek yolları vardır. Türklerin de filigranı, yani ürettiği kağıtlarda filigranı bir anlamda Ebru olmuştur. Çünkü altına, yazının altına böyle hafif açık renkli kağıda açık renklerle yaptığınız Ebru taklit edilemeyeceği için tektir ve tahrif edilmesine engeller. Yani siz o belgede bir tahrif yaptığınızda bunu hemen fark etmek mümkün olur. Ya da bir başka kağıda geçirip onu taklit edemezsiniz. Çünkü alttaki Ebru taklit edilemeyeceği için sahte olduğu onun belgenin aslıyla karşılaştırılır karşılaştırılmaz anlaşılır.
Çok zekice aslında.
Çok zekice aslında. Dolayısıyla bir anlamda bu da bizim filigranımız olmuş. Belge tahriflerini engellemek için, sahte belgeciliği engellemek için de kullanılmış. Yani sadece süsleme sanatları olarak değil, böyle amaçlar için de kullanılmış. Hat yazılarının altına zemin olarak. Bir taraftan da 18. yüzyıldan itibaren, tabii diğer sanatlar için de bahsetmiştik bundan. Lale devrinden itibaren bir rokoko, barok tarzı, bir batı tarzı gelmişti ve dejenere olmuştu biraz. Ebru'da çok dejenerasyon demeyelim. Çünkü gerçekten geleneksel yapısını bir tesibe göre daha iyi koruyan bir sanat. Bir de tabii siz müdahale edemiyorsunuz desenlere. Biraz da ondan korunmuş. Yani siz eğer belki müdahale etseniz daha rokoko tarzı yapacaksınız ama... yine de neyi görüyoruz 18. yüzyıldan itibaren, işte lale devri, çiçekler, hatta tesipte de bahsetmiştik böyle çiçek albümleri ortaya çıkmaya başladığı, yani süsleme sanatından çıkıp başlı başına çiçek albümlerinin oluşturulduğundan bahsetmiştik. Ebru için de şöyle bir şey söyleyebiliriz, yani çiçek motifleri üzerinde daha ağırlıklı çalışılmaya başlandı. Dolayısıyla da mesela ilk Ebru'cu diyebileceğimiz kişi Şebek Mehmet Efendi. Bunu bir yaptığı bir Ebru'nun üzerine kendi adını koymasından biliyoruz. Ama genellikle Ebru sanatçıları, gerçi Türk süsleme sanatlarının, İslami süsleme sanatlarının hepsinde bu var ama biraz önce bahsettiğim sebeplerden Ebru'da bu biraz daha öne çıkıyor. Siz müdahale edemediğiniz için hakkın bir yansıması olarak görüyorlar onu. Hatta bir elinizle fırçayı tutarsınız. Pardon, bir elinizi tutarsanız öbür elinizle fırçayı ve böyle o vurma elinizi tam ile göğsünüzün, kalbinizin üstüne denk getirirsiniz. Oradan yani gönlünüzü dökersiniz aslında.
Öyle bir duygusu
tekneye
da var.
Tekneye, evet, öyle bir duygusu da var. O yüzden de gerçekten sizin çok saf, temiz olmanız lazım ki mesela negatif enerjiniz yansımasın. Sizin çok olumsuz düşündüğünüz ya da kötü hissettiğiniz bir anda başlamanız teknede renklerin de bozuk çıkmasına, kağıtta düzgün Ebru alamamanıza da neden olabilir. Yani öyle sizinle tam birebir ilişkili, duygusal ilişkili bir sanat. Dolayısıyla da yani bir anlamda Ebru sanatçıları desenleri kendileri keşfetmişlerdir evet, ama mesela çok fazla batı tarzı, batı üslubu böyle çok üzerinde oynama değil. Bunu Necmettin Okyay, pardon, kendisi aynı zamanda kemankeş, o yüzden de Okyay soyadını alıyor sonrasında. Hı hı. Ama günümüze taşınmasında işte Hatip Ebru'sunu yapan, keşfeden Hatip Mehmet Efendi'den sonra, işte Sadık Efendi'den sonra, şey Sadık Efendi'den sonra Necmettin Okyay, arkasından onun yeğeni olan Mustafa Düzgünman. Yani bugünlere gelebildiyse Ebru, geleneksel halinde koruyabildiyse, özellikle Necmettin Okyay bu çiçek desenlerinin birçoğunu keşfetmiş kişidir, çiçek bezemelerini. Dolayısıyla bu 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş farklı, daha soyut modeller varken ve uyum görünüyorken, biraz yavaş yavaş o uyumun üstüne yavaş yavaş çiçek desenleri. Şimdi baktığımızda basbayağı işte bir takım kişilerin çizildiğini, manzaraların çizildiğini, deniz kenarı gibi böyle hani farklı ne diyelim, manzaraların gösterildiğini Ebru yoluyla görüyoruz. Yani çok farklı modern sanatla ikisinin iç içe olduğu bir takım örnekler de görüyoruz. Ama günümüzde belki de yurt dışında da en ses getiren o anlamda sanat dallarından bir tanesi ve hala o büyülü tarafını koruduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar yapılırsa yapılsın, Mustafa Düzgünman çok o anlamda geleneksele daha bağlı. Hı hı. Necmettin Okyay biraz daha farklı stiller geliştirmek istiyor. O da kendisi anlatıyor. Diyor ki birisi geldi çiçekle Ebru yaptırmak istedi. Ben yaparken dedi ki Macit Bey, neden şu çiçeklerin ucunu böyle elindeki at kılıyla yapılıyor, gül dalı fırçalarla, neden şöyle uzatmıyorsun deyince bir baktım laleye benzedi. Sonra diyor o gün piyasada hangi çiçekler varsa hepsini aldım getirdim eve ve hepsini teker teker benzetmeye çalışarak yaptım. Öyle diyor. Keşfettim. Dolayısıyla bugün modern de yapılsa, geleneksel de yapılsa, açıkçası kişiyi o anlamda başka bir derinliğe ulaştıran bir sanat diye düşünüyorum.
Evet.
Ve Ebru yaparken o bulutsu hissi, o büyülü hissi hissediyorsunuz. Dinleyenlere de tavsiye ederim gerçekten. Topkapı Sarayı Müzesi'nde de var örnekleri. Bir görmelerini, eğer bir fikirleri yoksa. Evet. İnternetten en azından bir bakmalarını, denemek, çok büyüleyici.
Denemek istiyorlarsa da aslında belediyelerin bu anlamda var, çok yerel çalışmaları var. Evet. Kursları var. O kurslardan faydalanıp en azından aynen öğrenebilirler
tekniğini. Aynı zamanda da yani sadece yerele kalmamış. Dediğim gibi daha önce Türk Süsleme Sanatları üniversitelerde de bir bölüm olarak da devam ediyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine
ben
çok
teşekkür ediyorum.
Güzel. Bir sağ olun, bahsettik.
Sağ olun. Keyifliydi gerçekten.
Bizim için de öyle. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Hem de ben de tekrar İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili hem Mehmet Akif Ersoy'a bir tekrar rahmet dilemek isterim, hem de Allah tekrar böyle günleri yaşatmasın diye dua etmek isterim.
Amin. Amin değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümü, evet, kutlu olsun diyoruz ve huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Seslerinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.